Kadın ve erkek. Dünyamızda her şey üst güçlerin bizim dünyamızı etkilemesi sonucu gerçekleşmektedir. Neler olduğunu anlamak için üst gücü, onun niteliklerini, kaderi ve amacı öğrenmek gereklidir. Tüm dünyalar birbirine paraleldir. Bunun anlamı şudur: bir üst dünyada yer alan şey, onun altındaki dünyada da yer alır. Fakat dünyaların yapısı farklı olduğundan formlar da farklılık gösterir. Manevi dünyalar, manevi veya özgecil arzulardan, bizim dünyamız ise egoist arzulardan oluşmuştur. Tüm evren iki unsurdan oluşmuştur: Yaradan ve onun yarattıkları. Yaradan demek, ihsan eden, yüce olan, belirleyen ve yaradan demektir. Yaratılan ise alan, bayağı olan ve takip edendir. Ancak bu anlayış eksik, hatta yanlıştır. Bunun sebebi şudur: Yaradan mükemmeldir ve kesinlikle kadir-i mutlaktır. O, hiçbir zaman ona boyun eğen bir alem yaratmayı tasarlamadı ve yarattıklarının ona köle olmasını istemedi. Tam tersi, yarattıklarına, varlıklarına en yüksek dereceye ulaşmaları ve ona eşit hale gelmeleri için her türlü fırsatı vermek ister. Yaradan ortaklıktan ve rekabetten korkmaz. Çünkü o mükemmeldir. İnsan da mükemmel olmak için Yaradan'la eş olmayı, onun gibi yüce olmayı talep eder. Bu bizim dünyamızda henüz ifşa olmamıştır. Doğanın ve yaratılış yasalarının elinde bir oyuncak gibiyiz. Çünkü bizler ıslahın yolunu henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla bize Yaradan farklı ve yaratılış alma arzusu ihsan edenden daha aşağıdaymış gibi geliyor. Ancak erkek kısma ihsan eden ve dişi kısma da alan denmesine rağmen bizim dünyamızdaki cinsiyetler arasındaki ilişkide belirsizlik vardır. Psikologlar bu dünyadaki her şeyi erkeklerin yaptığını ve sonucunda da bunu sadece kadınların gözüne girmek için yaptıklarını ileri sürerler. Bu şekilde dışsal zayıflık olarak görünen kadın kısmı, erkekleri kazanmaları ve kazandıklarını da kadınların ellerine bırakmaları için onları çalışmaya zorlar. Hayvanların dünyasında da gözlemlediğimiz gibi erkek dişiyi kazanmak ve onun için savaşmak zorundadır. Erkek aslan dişisinden daha güzeldir. Tavus kuşunun kuyruğu da dişisinden çok daha haz uyandırır. Bu bütün yaratılanlar için geçerlidir. Öyle ki birçok örnekte erkek dişisinin sevgisini kazanmak için hayatını bile verir. Cinsiyetler arasındaki ilişkiyi tam anlamıyla anlamak için düşünmeniz gereken şey şudur: birinin diğeri üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Her iki taraf da birbirini tamamlayarak mükemmelliğe gelmek ister. Bunu ancak herkes kendi görevini tam olarak yerine getirdiğinde başarabilirler. Yaradan insanların kendisi için almaktan, onu Yaradan'la eş hale getirecek ihsan etmeye gelmeleri için böyle bir düzen kurmuştur. Bize öyle geliyor ki cinsiyetler arasındaki fark sadece dışsal ve hormonsaldır. Öyle ki bir erkeği tıbbi ve hormon tedavisi yoluyla bir kadına dönüştürebiliriz. Ancak aradaki fark bundan çok daha derindir ve ruhumuzun evrendeki köküne dayanmaktadır. Fark oradan gelir. Bizler kadın ve erkek değişik tipteki ruhlara sahibiz. Kadın ve erkek ruhları farklı manevi köklere dayanır ve böylece dünyamıza farklı olarak enkarne olurlar. Tüm bu farklılık yaratılanlarda tür ve alt tür, sınıf ve alt sınıf farklılığında olduğu gibi ruhların farklılığından kaynaklanır. Manevi bir kök bizim dünyamızda kılıflanır ve bu formun içinde niteliklerini ortaya çıkarır. Yani bedenimizin tüm nitelikleri, kişiliğimiz ve hakkımızda söylenecek her şey bu şekilde ortaya çıkar. Açık olarak söylemek gerekirse, bir ruhun kökü o insanın başkasından farklılığını belirleyen unsurdur. Manevi sorumluluklardaki fark, yani erkeğin ve kadının ıslah yolunun farklılığı, manevi köklerinin farklılığından gelir. Farklılığımız hayvansal bedenlerimizin içinde dışsal ve hormonsal farklılıklara değil, köklerimize dayanır. Ancak feministler erkek ve kadın arasında fark olmadığını düşünürler ve her şeyde cinsiyetlerin eşit olmasını isterler. Fakat herkes sonunda aynı ödülü elde eder. Bu, kadın veya erkek olmasına bağlı değildir. Kadın veya erkek yukarıdan ona verilen ödülü alır. Yaşadığımız dünyada kadın ve erkeğin farklı görevleri vardır. Doğum yapmaktan daha yüce bir şey var mıdır? Bu, yaratılışa eş veya yaradanla eşitlik sağlayan bir eylemdir. Erkeğin bir şeyleri başarıp eve getirmesi, kadının eviyle ilgilenme becerisi ve bu görev paylaşımı ortak çabamızın hazzına ters düşmez. Erkeğin tüm gururu kadına bir şeyler verebilmektir. Bunu yaparak onun kalbini kazandığını düşünür. Erkeğin kendi ıslahı için absolut dünyasının partisufunun Zerampin'le eşitliğe gelmesi gerekir. Kadın ise ıslah için absolut dünyasının malhutuyla eşitliğe gelmelidir. Islahı tamamladıklarında her ikisi de yaradanın tam ifşasını edinirler. Bunun sebebi şudur: tam ıslah seviyesinde Zerampin ve malhut tam bir birlik içindedir. Ve aynı ışığı ve nitelikleri paylaşırlar. Tam bir çözülmeyle birleşirler. Bu seviyeler şarkıların şarkısında tarif edilmiştir ve Yaradan'la onun yarattıkları arasındaki ebedi sevgiyi yansıtır. Tartışmasız bugün hem erkek hem de kadın ruhlarının gelişim sürecine tanıklık ediyoruz. Fakat yine de bu süreç onların arasındaki ilişkiyi değiştirmeyecek. Zerampi'nin gelişimi, yaratılışın eril kısmının soyut örneği, manevi bir kaynakta ya da partsuf imada gerçekleşir. Malhut'un gelişimi de imada yer alır. Ama bunu Zerampin vasıtasıyla yapar. Tarih boyunca kadın hak etmeyerek kendini küçültülmüş hissetmiştir. Bu durum üst köke dayanır. Zerampin Malhut'tan önce yaratılmıştır. Yani Adem Havva'dan önce yaratılmıştır. Zerampin Malhut'u ıslah eder. Işığı üstten üst derece alır ve dişiye iletir. Prensipte kadının erkeği ve yaradanı suçlaması Kitruk Ayareha'dan gelir veya ayın şikayetinden. Bu yaratılışın dördüncü gününde ayın güneşle eşit olmadığı için yaradanı şikayette bulunmasına dayanır. Cevap olarak yaradan şöyle dedi: git ve kendini küçült. Bu şekilde ışığı Zerampin'den alarak edin. Tüm bunlar Talmud'un 10 sefrotunda açıklanmıştır. Havva'ya şöyle dendi: arzun kocan için olacak ve o sana hükmedecek. Tüm bu üst kökleri anlamalıyız. Çünkü onlar en ideal olanlardır. Dolayısıyla ortak dengeyi bulmanın ve yaradanla birliğe gelmenin tek yolu kadının ve erkeğin amacını dikkatlice incelemektir. Soru: erkek kadından hayvansal ihtiyaçlarını karşılamasını beklerken, kadın neden erkekten sevgi, ilgi, istikrar ve mevki bekler? Dünyadaki varlıkların niteliklerini ve neler olduğunun özünü sadece üst dünyaların köklerinden gelen içsel doğal nitelikleri çalışarak anlayabiliriz. Erkeğin kökü absolut dünyasının Zerampin'idir. Kadının kökü ise erkeğin göğsündeki haze bir noktadır. Tüm bunların kökünü öğrenmeden yapabileceğimiz tek şey dünyamızı inceleyerek bunların farklı verilerini sürekli genelleştirmektir. Bunlardan elde ettiğimiz sonuçlara göre genel sonuçlar ve teoriler elde ederiz ve bilgilerimizi onlara dayandırırız. Ta ki üzerinde çalıştığımız konuyla ilgili elde ettiğimiz yeni veriler şimdiki teorimizi iptal edene kadar. Yeni veriler biriktirerek yeni teoriler elde ederiz. Gelecekte yeni şartlar altında ortaya koyduğumuz yeni teoriler de doğru olmayacak. Tüm bunların sebebi dünya verilerini çalıştığımız içindir. Yani dalların verilerini ve bundan hareketle bunların köküyle ilgili sonuçlar elde ediyoruz. Bilimin yaptığı şey de budur. Dolayısıyla tüm bunlar üst dünyalarda yapay görünmektedir. Bizim dünyamızda bilimin kanunları sürekli değişmektedir. Doğanın gerçek kanunlarını açığa çıkaramıyoruz. Elde ettiğimiz verileri genelleyerek var olan doğa kanunları ile ilişkilendiriyoruz. Ancak her zaman doğanın gerçek yasaları işler. Öyleyse hepinize sesleniyorum. Şair Chaucer'ın yazdığı gibi, bırakın araştırmaları ve boş teorileri ve sorularımıza doğru cevap verin. Bu sebeple önce kökleri çalışıp ondan sonra dalları düşünelim. Soru: Kabala'da kadın parça erkek parçadan nasıl farklılık gösterir? Malhut'un kendisi ya da yaratılış kadında yansır. Zerampi'nin ya da yaradanın nitelikleri erkekte ortaya çıkar. Dolayısıyla kadının temel arzusu sadece benim olan ve beni anlayan, her şeyden koruyan, tüm içsel sorularıma cevap veren bir erkek bulmak olan Malhut'un manevi kökünden gelir. Kadın başka bir şey istemez. Öyleyse eğer kadın bunları alırsa, bunu büyük bir doyum ya da mutluluk olarak algılar. Ancak eğer yaradan kadını ilerletmek isterse, nihayetinde o da bir yaratılandır. O zaman kadın tüm bunlara karşılık içinde büyük bir boşluk hisseder. Dolayısıyla dünyamızda kadınlar talep ettikleri hazzı onlara vermek istemeyen erkekler nedeniyle acı çeker. Bu şekilde kadınlar erkekler vasıtasıyla ıslah olur ve gelişirler. Erkek gelişiminde ve manevi çalışmasında yaradanla eşitliğe gelmelidir. Yani ihsan etmelidir. Dolayısıyla kadından bağımsız olur ve daha yüksek seviyeyi arar. Önceleri bunu teknolojide, mesleğinde, sanatta ve bilimde arar. Daha sonra da Kabala'da arar. Elbette Kabala çalışmayı kabullenmek ona bir kadını kabullenmekten daha zor gelir. Çünkü hazzın yukarıdan geldiğini idrak etmesi onun için zordur. Ona her şey bu dünyada gerçekleşiyormuş gibi gelir. Erkek yaradanın ya da ihsan etmenin somut halidir. Kadın ise ıslah olması gereken kabın somutlaşmış halidir. Bu şekilde kadının manevi doğasından gelenlerle hayvansal doğasından gelen şeyler bu kabı paylaşır. Talmud'un Sota bölümünde şöyle denilmektedir: Bir kadın kocasının hükmü altındaki 9 haz derecesinden bir derecelik bir hazı tercih eder. Tüm ruhlar kadın ve erkek parçaya sahiptir. Çünkü genel ve bireysel aynıdır. Genelin içinde olan her ufak parçanın içinde de vardır. Aradaki fark şudur ki kadının ruhu parçayı da içine alır bir parça olarak ve erkek parça da kadın parçayı içine alır. Islahın yolu ve metodu buna dayanır. Peki bu çalışma neden kadın ve erkek için fark gösterir? Çünkü kadın ruhunun ıslahında erkeğe oranla daha az bir çalışma gereklidir. Bir kadının manevi dünyaya edinmesi için erkek kadar çok fazla çaba sarf etmesine gerek yoktur. O sefirot çalışmasına ve sabah 3'te ders dinlemesine gerek yoktur. Eğer kendi başına çalışacaksa veya bir başkasına öğretecekse haftada bir gün çalışması üst dünyaları edinmekte ona yetecektir. Erkeğin yapması gereken çabayla kadının yapması gereken çaba arasındaki fark şaşırtıcıdır. Sonuç aynı olacaktır. Bu erkek ve kadın ruhlarında bir önceki reenkarnasyonda yani yeniden bedenlenme elde edilen birikimin sonucudur. Dahası onların yolları da farklıdır. Ruhlar sadece manevi dünyada bağlanmaya ve birleşmeye başlar. Bir kadının ruhu erkekten daha fazla ıslah olur. Bütün sorun kadından ziyade erkekten kaynaklanır. Bir erkek kadın gibi kabalist olabilir. Bu kişinin arzusuna bağlıdır. Her şey çabanın ölçüsüne veya arzunun büyüklüğüne bağlıdır. Kadın ruhu dünyaya bu yolla erkeklere yardım etmek ve onları maneviyata yakınlaştırmak için gelir. Dolayısıyla kadın ruhunun ıslahı destek olmayı da gerektirir. Kadınlar kabala çalışmasalar bile dünyadaki görevlerini yerine getirirler. Ama aynı şey erkekler için geçerli değildir. Kural olarak erkeklerin tersine her halükarda kadın ruhu olumlu işlevlerini yerine getirir. Eğer erkek kabala çalışmıyorsa acı çekme yoluyla bu yolda ilerler. Bir kadının evli olup olmaması fark etmez. Hem bekar hem de evli kadınlar mahsumu geçebilir. Oysa ki erkekler evlenmek zorundadır. Aksi halde ıslahının birçoğunu yerine getiremez. Fakat kadınlar için bu böyle değildir.